Kadıköy Vapuru'nun bu bölümünde arada hemen hızlıca olan 3 maç var. Onları konuşacağız. İlk mağlubiyet ve sonrasındaki 2 galibiyet. Mehmet Ayhan'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin Mehmet.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Öncelikle bana gelen sorularla başlamak istiyorum. Sen kahin misin?
Estağfurullah. Ya tahminlerimiz tutmasına üzülsek mi sevinsek mi bilmiyorum tabii. Başakşehir maçından korkuyorum. Giresun-Hatay maçlarını alırız diye konuştuk. Hakikaten de öyle oldu. Bundan sonrası için Olympiakos maçı için tahmin yapmasak mı acaba bilemedim.
Bir sorumluluk aldığın üzerine şu anda senden gol tahmini bile bekliyorlar.
Ya şimdi bir kere işte biz taraflı bir program olduğumuz için biz Fenerbahçe konuşuyoruz sadece. O yüzden Fenerbahçe özelinde tahmin yaparken de genelde duygusal tarafımız muhakkak ağır basıyordur. Tahminlerimize güvenip kupon yapmayınız efendim. Buradan dinleyenlerimizi uyarıyoruz.
Tavsiyesi değildir bizim tahminlerimiz.
Değildir, değildir, değildir evet.
O zaman şimdi ilk yenilgiyle başlayalım. Başakşehir, Aykut Kocaman çekiniyorduk. Hiç galibiyetleri yoktu. Ve ilk galibiyetlerini bize karşı elde etmiş oldular. Yani maçın başında erken bir gol. Aykut Kocaman normalde erken golleri sevmez. Ama işte sağ kanattan gelen bir orta ve arka tarafa seken top. Orada Okaka'nın bir golü geldi.
Ya işte Başakşehir aslında oyunun genelinde yine bakarsan işte topa hakim olmadan şuta, pozisyona, başarılı pasa, korner sayısına, ortaya neye bakarsan bak Fenerbahçe zaten üstün. Beklediğimiz de buydu. Tam bir Aykut Kocaman oyun stili. Şimdi o maç için aslında şunları konuşmak lazım. Büyük bir rotasyona gitti aslında Vitor Pereira. Burada çok fazla eleştirilmesine rağmen yani ne kadar haklıydı ne kadar haksızdı şöyle tartışılabilir. Zaten biz Başakşehir maçından önce yaptığımız son podcast'te yoğun bir tempoya gireceğimizden bahsetmiştik. Yani Başakşehir, Giresun, Hatay ve Olympiakos'tu. Arda arda maçların oynayacağı, Perşembe Pazar maç oynanacak bir periyoda gireceğimizi konuşmuştuk. Muhtemelen hoca da bunu düşünerek biraz fazla bir rotasyona gitmiş olabilir. Bu rotasyonun mağlubiyetteki etkisi nedir ne değildir? Tabii o ayrı bir tartışma konusu. Ama nihayetinde Aykut Kocaman'ın her zamanki gibi zaten şey konuşmuştuk maçtan sonra 8 galibiyeti varmış. İkisini Fenerbahçe'ye karşı almış Aykut Kocaman
Başakşehir'deyken.
Başakşehir'de. Yani
Şimdi
her
bir
gittiği takımda
galibiyeti aldılar
Fenerbahçe
sonra.
maçları.
Fenerbahçe sağ olsun onlara bir yardımcı oldu herhalde havaya girmeleri için. Geçen hafta da kazandılar. Ama Fenerbahçe ilk galibiyetleri oldu bu seneki. İlk puanları hatta.
Ya bu erken mağlubiyet şey olabilir. Ya diğer maçlarda bence biraz etkisini de gösterdi. Özellikle şimdi totalde baktığımız zaman şu an itibariyle lideriz. Rakiplerimizin de puan kaybettiği haftalar oldu. Hatta işte Vitor Hoca'nın bu maçtan sonra rakiplerimize puan kaybedecek dedikten sonra kimse belini doğrultamıyor zaten.
O
Herkes
zaman
seri şekilde
Perry'e
puan
da
kaybetmiyor.
bilgi adam sıfatını yapıştırabiliriz o tahmininden sonra.
Gerçek kahin. Ondan sonra o yüzden hani belki ders niteliğinde ilerleyen haftalarda gerek rotasyon olarak gerek bazı oyuncuları bu kadar ağır misyon yüklememe açısından gerekse Türkiye Ligi özelinde. Tabii bu maçı bir de şöyle de değerlendirmek lazım. Bundan sonra da bu başımıza gelebilir. Şimdi Hatay maçına geldiğimizde daha detaylı konuşuruz ama Fenerbahçe bu maçta şöyle bir sinyal verdi. Kapanan takımlara, çünkü Başakşehir 11 kişiyle kapandı. Oyun planı tamamen de bunun üzerine kurmuşlardı. Fenerbahçe'nin kapanan takımlara karşı bir çözüm üretmesi lazım. Giresun Hatay maçları üzerine tekrardan dediğim gibi konuşacağız ama biz zaten açık oynayan, futbol oynamaya çalışan takımlara karşı etkili olabiliyoruz. Buna yani Frankfurt maçı da örnek gösterilebilir. Ki Frankfurt aslında biraz daha hızlı hücuma çıkan, kontraya yatkın bir takımdı. Böyle yaldır yaldır top oynamaktan çok ama öyle bir takımla oynadığı zaman Fenerbahçe rahat ediyor. Çünkü iyi ayakları var. Orta sahada çok iyi pas yapabiliyor. Zaten inanılmaz bir savunma kurgumuz oluştu. Yani Kimmiçe ve Salah'ın önderliğinde. Gustavo'nun da katkılarıyla. O yüzden Fenerbahçe futbol oynayan takımlara karşı korkmasın diyebiliriz buradan rahat rahat. Ama Başakşehir gibi kapanan takımlara karşı daha iyi bir planla devam etmek gerekiyor. Bence de bu dersi almak açısından bu maç sanki önemli oldu. Yani tamam bir 3 puan kaybettik ama iyi de dersler almışızdır umarım diye düşünüyorum bu maç özelinde.
Evet umarız ki yani Sivas'ta yaptığım gibi aynı şeyi söyleyeceğim. Umarım diğer büyükler de Başakşehir'e kaybeder. Dolayısıyla bizim totaldeki o kaybımız çok önemsiz bir noktaya gider. Yani o küçük ya da küçük demeyelim de işte bu kapanan takımlara karşı açma konusunda ben yine şeye değinmek istiyorum. Yani Hatayspor maçında ilk defa bir korner sonucunda gol attık ama yani bu şu ana kadar çok gördüğümüz bir şey olmadı. Şimdi bakıyorum yani işte Başakşehir maçında mesela 6 korner, Giresun maçında 6 korner kullanmışız. Yani Hatay maçında işte diyorum bir tanesi gole çevrildi ama belki de işte oralara yoğunlaşmak gerekebilir. Çünkü o biliyoruz önceki sezonlardan güzel bir serbest atış kullanınız varsa, korner kullanınız varsa o şekilde bu kapanan takımlar o tip duran toplardan açılabiliyor. Belki bu da bir yöntem olarak.
Korner dışında Başakşehir maçında şöyle de bir şey oldu. Zaten maçı izleyen dinleyenlerimiz de anımsayacaklardır. Aslında Fenerbahçe biraz oyun planının dışına çıkıp çok fazla orta yaptı. Yani açamadığı için, Başakşehir'i açamadığı için çözümü bir anda orta yapmaya döndürdü. Biraz hafiften geçen seneye böyle bir dönüş gibi 38 tane orta yapmış Fenerbahçe o maçta. 11 tanesi isabetli olmuş sadece ama hiçbirinden bir sonuç elde edememiş. Yani orta yapmak tabii ki kötü bir şey değil. Hele böyle kapanan takımlara karşı hızlı kanat değiştirip sürekli orta ve ona kafa vurabilecek, savunmayı yorabilecek oyuncuların varsa özellikle etkili olabilir. Ama bunların neticesi duran top ve kanat organizasyonlarına Fenerbahçe'nin biraz daha kapanan takımlar özelinde sanki eğilmesi lazım.
Evet, buradan belki Giresun maçına geçebiliriz. Hemen sen orta demişken şunu söyleyeyim. Yani Başakşehir'in ne kadar farklı olduğunu söylemek için. İşte Başakşehir maçı 38 orta, Giresun maçı 13 orta. Sezonun en iyi oyunu denen Hatay maçı da sadece 12 orta. Dolayısıyla orta yapmak, evet, Fenerbahçe'nin bu seneki genel planı aslında orta yapmak üzerine değil. Buradan tabii Giresun maçına şimdi geçebiliriz. Giresun maçında da ilk kez sanırım 2-0 öne geçilen bir maç ama sonra yine yediğimiz bir gol. Hatta 2-0 olmadan rakibin kazandığı bir penaltı ve kaçırdığı bir penaltı da var. 2-0'dan
Evet.
sonra da güzel bir gol yedik. Böyle köşeye güzel bir gol oldu. Sonrasında yine stresli, geçen seneden böyle birazcık hatırlatan maçın sonuna doğru öyle bir Giresunspor maçı. Yine de 3 puanla çıkmasını bildik.
Ya Giresun da tabii şu bakımdan tehlikeliydi. Onlar da seri mağlubiyetlerle bizim maça gelmişlerdi. O da tehlikeli bir şeydir. Hani lige yeni çıkmış bir takım. Kendini göstermek isteyen oyuncular. Ama bir yandan da hiç şey yok, puanları yok. Tehlikeli bir takımdı. Belki bizde de hafif, ya Başakşehir maçının psikolojisi de olmuş olabilir. Maça iyi başladı. Dediğin gibi öne de geçtik. Yani orada işte hani Mesut'un gol atması falan da çok artı şeylerdi. Zaten Diego'nun asisti ve Ferdi'nin golü de bence çok şıktı burada. Bu maç özelinde yine çok eleştirilen asistleri yapanların Diego ve Berisha olması da beni ayrıyetten mutlu etmişti. Ama Giresun maçı Başakşehir maçından daha ayakları yere basan bir Fenerbahçe vardı. Yediğimiz golde de yani ne savunmaya suç bulabilirsin, ne orta sahaya, ne kaleciye suç bulabilirsin. Hakikaten inanılmaz bir gol attılar. Ona çok da yapacak bir şey yoktu. Golün geldiği dakika itibariyle biraz da psikolojik olarak Fenerbahçe'nin hafiften arkaya yaslanıyor olması çok çok şey değil. Ben biraz doğal karşıladım açıkçası o maçta.
Yani şunu gördük belki de işte 2-0, evet, işte yeterli bir skor değil ama Fenerbahçe zaten çok gol yemiyor bu sezon. Dolayısıyla belki o birazcık teselli olabilir. 2-0'ın, 1-0'ın yeterli olacağı maçları göz önünde bulundursak. Yani çok geçmişten de Carlos Alberto Pereira sezonunu da hatırlatabilir bize bu tip galibiyetler. Yani istenileni al verimli bir şekilde, hatta işte dün başka bir arkadaş da belirtti, 10 golle şu an zirvedeyiz gibi bir durum var 7. hafta sonunda.
Ya gol özelinde verimliliğimiz biraz daha arttırılabilir. Şu an hani tek tek biraz hızlıca değerlendirmek gerekirse bence bu sene transfer olmuş olsaydı herhalde takımın ya bu yılın Türkiye Ligi'nde en çok konuşan adamlarından biri olabilirdi Valencia. İnanılmaz efektif oynuyor. Ama girdiği pozisyonla gerçekleştirdiği gole dönüştürdüğü pozisyon oranı çok düşük. Yani çok fazla pozisyona giriyor ve birçoğunu da kendi oluşturduğu için aslında çok eleştiremiyorum. Yani hani böyle asist üzerinden pozisyona girmekten çok kendi çabasıyla ciddi pozisyon oluşturan bir futbolcu ama bitiricilikte sıkıntı var. Keza bu maçlarda ve yine Avrupa maçında da Rossi'nin bitiremeyişi, Samuel'in bitiricilikteki eksikliği. Ya bunlar böyle bir araya gelince aslında Fenerbahçe pozisyon üretmiyor değil, çok ciddi pozisyon üretiyor. Birazdan Hatay maçında onu da konuşuruz. Yani Hatay maçı belki 5-6'ya gidebilecek bir maçtı ama bitiricilik noktasındaki eksiklikten dolayı böyle bir kısırlık varmış gibi oluyor. Tabii burada geçen senelere göre en büyük fark dediğim gibi savunmamızın çok çok sağlam olması. Yani Kim'le Salah'ın o kadar güven veriyorlar ve rakibe öyle bir yıldırıyorlar ki az gol yediğimiz için az gol atsak bile sonuca gitmemiz daha rahat oluyor geçen yıllara göre.
Evet, buradan işte şimdi Hatay maçına geçebiliriz. Hatay maçı da geçen senenin maçının birazcık skor olarak, tablo olarak benzeri oldu. Sen geçen sene de canlı izleyememiştin. Bu sene de öyle denk geldi ama sonradan izlediğini biliyorum maçı. Ve
Evet.
yani şöyle istatistiklere, yani ilk yarı sonu ve maç sonu istatistiklere baktığın zaman zannedersiniz ki Hatay müthiş bir oyun oynadı ve işte %66 toplu oynama Hatay diyor. Hava topu %63 diyor. Ve bütün top Hatay'da gibi gözüküyor ama bir yandan da Fenerbahçe inanılmaz efektif bir oyun. Ve baktığım zaman sayılara da işte 15 şutu var Fenerbahçe'nin ve işte ceza sahası içinden dışından her yerden şutlar ve çok etkili ataklar ve de birçok oyuncunun parladığı bir maç oldu Hatay maçı.
Ya şimdi önce bir kere ya Hatay gibi takımlara bence teşekkür etmek lazım. Ya bizim Türk futbolunun gelişmesinde bu tip futbol oynayan takımların bence çok büyük katkısı olacak. O yüzden maçtan sonraki ben maçı izlemediğim için özellikle maçtan sonra hiçbir yorumu da dinlemedim. Bir gün sonra maçı tekrarını izledikten sonra biraz yorumlara baktım. Ama şöyle bir durum var. Yani işte Hatay Pereira'nın oyun tuzağına düştü. Fenerbahçe Hatay'a tuzak kurdu. Hayır. Hatay çıktı oyununu oynadı. Bir kere bu çok değerli bir şey bence. Yani Türkiye Ligi'nde kapanalım. İleride bir tane hızlı adamı tutalım. Ona top atalım. Zaten işte kurgumuz gol yememek olsun. Çıkarken faulle yıldıralım gelen takımı. Ama ilk önceliğimiz bir puan olursa da üç puan ballı lokma olur zihniyetinin dışında Hatay çıktı topunu oynadı. Şimdi bu o yüzden böyle eleştirilecek veya yadırganacak veya işte Pereira'nın tuzağına düşütlenecek bir şey değil. O yüzden Hatay'a bu kadar oyuncusunu kaybetmişken yani geçen seneki en değerli oyuncuları yokken çıkıp futbol oynadıkları için ben de teşekkür ederim. Fenerbahçe kısmına bakarsak da işin evet top rakipteyken kaptığı toplarla inanılmaz efektif oldu. Yani pas kanallarını çok doğru oluşturdular, çok doğru oyunlar oynandı. Böyle ya birkaç tane sekans var oyunun içerisinde. Hani o şiir gibi diye tabir edilen. İşte böyle Muhammedler, Mert Hakan, Ferdi'si, Ener Valencia'sı zaten inanılmaz Ener oynadı. Rossi katıldı buna. Luis Gustavo ya her maç üstüne katıyor artık adam. Yani zaten çok zirve oynuyor ama her maç daha da parlıyor. Galiba ligin en çok koşan oyuncularından bir tanesiymiş. Hatta birincisiymiş Gustavo. Bu arada yaşı da 34. Bir kez daha helal olsun. Tebrik ediyorum yani. Geçen senenin eleştirilen adamlarından bir tanesi. Bu sene Fenerbahçe'nin resmen sırtlayıcısı. Aynı zamanda kaptanlarından da bir tanesi. Bu maç ben Mert'i de iyi buldum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sadece Mert Hakan için şunu söyleyebilirim iki maç içinde. İki maçta da yani biraz gereksiz kartlar gördü. Bence oyundan çıkarılmasında da bu gereksiz gördüğü kartların etkisi var. Hocanın oyundan almasında. Ya çok özverili oynuyor. Zaten daha önceki podcast'te şeyi eleştirmiştik yaptığı pas hatalarını. Onu biraz daha azaltmaya ve hakikaten iyi paslar atmaya başladı ki goldeki asisten önceki asisti yapan, asistin asistini yapan da Mert Hakan'dı. İkinci golde zaten asisti yaptı. Diyebiliriz aslında. Bu orada da asistini yaptı diyebiliriz. Çok iyi oynadı ama gereksiz fauller o mevkinin kaldırabileceği şey durumlar değil. O sarı kart cebinde oynamak. Mert Hakan üzerinde onu eleştirebilirim. Filip Novak sanki bilmiyorum bu konuda da ne düşüneceksin. Bunda da görüşlerini merak ediyorum. Serdar Aziz'den daha iyi oldu gibi geldi bana. Yani sadece gol attığı için söylemiyorum ama genel olarak o üçlü savunma anlayışında sanki Atilla ile kimi daha iyi tamamladı gibi geldi. Muhammed maç geçen sefer aynı pozisyonda oynadığında bu katkıyı vermemişti ama bu sefer savunma açısından ki hani karşısında kanatta çok etkili adamlar vardı ona rağmen ciddi onları kovaladı, alan boş bırakmamaya çalıştı. Her gittiğinde muhakkak geri döndü. Bence Muhammed de geçen sefer o mevkide oynadığından çok çok daha iyi oynadı.
Şimdi ben hızlıca söyleyeyim. Yani Mert Hakan bence güzel bir fırsat buldu. Yani Ozan Tufan'ın gitmesi de bu fırsatı yarattı aslında onda. Ve sanki o sorumluluğu da almaya başlamış gibi gözüküyor. Yani Sivas'taki o birazcık lider görünümlü oyuncusuydu Sivas'ın orta sahada. İşte Ozan'ın olmayışı, evet. İşte Zayt'ın sakatlanması vesaire, Sosa'nın olmaması ona bir fırsat yarattı ve şu anda iyi kullanıyor gözüküyor. Evet, büyük ihtimalle iki maçı da işte o sarı kart cebinde olması yüzünden tamamlayamadı. Maç öncesi ilginç bir şey vardı. Muhammed ve Noah'ın kadroda olması işte çok Twitter'da dalga geçildi falan. Ama tam tersine işte hatta şey diye düşündüler işte sol tarafta Novak oynayacak diye düşündüler. Pereira orada da biraz şaşırttı. Noah sağ kanat, sağ stoper olarak oynattı ve Novak evet hiç sırıtmadığı gibi sanki hep orada oynuyormuş gibi bir performans gördük ondan. Muhammed de yani o Mesut'un yedeği değil, şu anda Ferdi, Osayi onların yedeği olabileceğini şu anda gösteriyor ve yani Pereira sene başında biraz konuşmuştuk. Eğer bunlardan gerçekten böyle oyuncu da yaratabilirse zaten daha ne isteyelim diye. Şu anda Ferdi'de, Samuel'de ve Muhammed'de onu görüyoruz. Gerçekten koyduğu yerde o oyuncuları da bir anda yeni oyuncular gibi yaratmaya başladı Pereira.
Bir de bu onlar için o kadar büyük bir şans ki. Yani Ferdi için de Muhammed için de bundan sonrası çok genç çocuklar. Çünkü günümüz futbolunda onların mevkisinde oynayan futbolcuların mesela buna şöyle bir örnek verebiliriz. Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu'na çıta atlatan olaylardan bir tanesi işte ona Hector Valcuper'in defansif orta sahada oynatıp hem güçlenmesini sağlaması, sonuçta o mevkinin gereği olarak ayağınızın sağlam yere basması lazım ve güçlenmeniz gerekiyor. Bir güçlenmesini sağlaması, ikincisi defansif yönünüzü geliştirmesi. Artık günümüz futbolunda yani çok çok inanılmaz süperstar değilseniz takım halinde savunma yapıp takım halinde ucuma kalkıyorsunuz. Yani bu eğer bu oyuncular Fenerbahçe'den sonrasını da düşünüyorlarsa bence şu an hoca onlara çok ciddi de bir kıyak yapıyor. Çünkü gerek Ferdi gerek Muhammed şu an oynadıkları pozisyonlarda savunmalarını geliştirmek, fizik olarak da güçlü kalmak. Çünkü yani orası omuz omuza mücadelenin, böyle ikiye birlerin çok yaşandığı mevkiler. O yüzden o mevkinin gereğini yerine getirebilmek için fiziken güçlü olmak, ayağının sağlam yere basması gerekiyor. Bence bu onların yani gelecekteki futbol yaşantıları adına da çok büyük artı olacaktır diye düşünüyorum. Hatta işte Daum'un Anelka'yı kanatta oynatıp sonra adamın gidip İngiltere'de deli gibi gol atması gibi bir örnek de verebiliriz yani.
Evet,
Hatta bununla ilgili bir
söylemişti
beyanatı
kendisine.
vardı. Yani o
Türkiye'de yükseldi.
kanatta oynatılmamın bana çok büyük faydası oldu diye bir açıklaması vardı. Umarım Muhammed, ya Ferdi herhalde zaten şu an yani ilk 11'in vazgeçilmezi gibi bayağı olmaya başladı. Sakatlığı yoksa herhalde Vitor'un direkt kadroya yazdığı adamlardan bir tanesi şu an için Ferdi.
Ve de hiç düşmüyor oyundan. Yani normalde aslında biraz duygusal bir oyuncuya benziyor ama şu ana kadar iyi devam etti. O pozisyonda. Forvet'i konuşursak şöyle ilginç bir şey gördük maç içerisinde. Sürekli yer değiştiren bir üçlü. Yani Berisha belki merkez santrfor olarak düşünebilirdik ama öyle olmadı. Rossi, Berisha ve Valencia sürekli o kendi aralarında yer değiştirdiler. Hatta Berisha ikinci yarı bayağı bir pasların merkezi, orta sahaya kadar gelip pasların merkezi haline geldi. Rossi de bir türlü gol atamıyor demiştik ama Karate Kid varmış içinde. Öyle bir golle açılışı yaptı.
Tabii golün belki %70'i, %60'ı, %70'i Valencia'nın. Yani orada hem geçişi olsun hem topu kesmesi olsun. Ya bir ilk dediğim gibi özet bile bakmadım maçı sıfırdan izleyeceğim diye. İlk gol olduğunu da algılayamadım bile. Yani direkt kaleye mi gitti? Rossi vuruyor mu vurmuyor mu tam çözemedim bile. Tekrar da sonradan anladım. Valencia'nın katkısı çok büyük. Berisha çok eleştirilmiş. Maçtan sonra baktığımda ya inanılmaz eleştirilmiş ve taraftar da biraz bundan etkilenmiş açıkçası. Ama yani benim maçta izlediğim Berisha tamam gol atma noktasında belki o beklenen santrafor noktasında çok istenini verememiş olabilir ama ona muhtemelen bir görev tanımı yapılmış ve o görev tanımının hakkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum ben. Yani futbolu net bilen bir adam Valencia'ya attığı birkaç tane pas var. Hani gol olsa muhteşem asist yazacak pozisyonlar. Onun dışında bir bakıyorum 5. Ya maçın 5. dakikasında sağ bekte işte 45. dakikasında sol bekten top çıkartan bir adam. Şimdi yani bunu biz Samatta'nın yani futbolculuğundan çok mesela eleştirdiğimiz şey neydi? Bu adam vurdum duymaz. Yani kazanmak, kaybetmek veya işte topu yakalamak, yakalayamamak çok umurunda değil gibi bir ruh hali vardı Fenerbahçe'de oynarken. Ama şimdi Berisha'yı bununla kıyaslamak bence çok büyük haksızlık olur. Adam inanılmaz özveriyle oynuyor. Ve ben futbol bilgisinin de gayet yerinde olduğunu, fundamentalin gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Ki yani geçmişimize bakarsak atıyorum bir David örneği var. Fenerbahçe seyircisinden tut, yorumculara kadar herkes nereden bulup getirdiler bu adamı? İşte bu Alex'in adamı. Burada yine Brezilya lobisi derken neredeyse heykel dikilecek kıvama gelmişti bir yerden sonra David. Ben o yüzden Berisha'ya çok çok büyük haksızlık yapıldığını, biraz daha zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şey Rossi için de geçerli. Belli yetenekli, hani çok yumuşak ayakları, bilekleri olan bir adam. Ama biraz daha Türkiye Ligi'nin sertliğine biraz daha alışması lazım. Bu gol de ona iyi gelmiştir diye düşünüyorum.
Evet, büyük ihtimal seyirci zaten daha çok gol şeyine baktığı için evet yani Berisha Net bir şekilde ben maçta kötü bir yanını görmedim. Hatta yani kaçırdığı bir gol bile yok aslında öyle bakarsan. Yani hani bir amacı zaten bu maçta golcü olmak değilmiş. O belli yani bu maç açısından söylüyorum. Samat da belli ki Belçika topraklarını seviyor. Orada gollerini atmaya devam ediyor.
Gol
Bizim eski
asist.
Frey
Bu
ile birlikte.
maç asist yapmış, Frey gol atmış. Yani sonradan oyuna giren Sardar da bence iyi döndü. Gol de atabilirdi. Yani şu an Fenerbahçe'nin sanki forvet attığı olarak ya eleştirilmeye devam edeceğiz ama Valencia, Berisha ve Sardar'la biz bu işi götürürüz diye düşünüyorum.
Evet işte
Ki
Serdar
bundan
da
arkada
orada bir uğursuzlukla başladı. Fenerbahçe forvet uğursuzluğu. O golü atarsa o da açılacak diye umut ediyorum ben. Çünkü ikinci o Bundesliga ikinci ligde gol kralı olmuş bir isim sonuçta.
ya o da belli ediyor kendini. Hemen oyuna girer girmez pozisyona girmesi, gol kaçırdı da direğe çarptı falan. Hani Serdar'dan da verim alırız muhakkak. Yine böyle ara ara dönen dedikodulardan Mesut'a bakar. 86. dakikada Mesut'la Pelkas'ı sokmak yani bence büyük cesaret işi. Yani Pelkas'a Mesut zaten dünya starı, taraftarın taptığı adam. Pelkas bir o kadar. Yani Fenerbahçe özelinde Fenerbahçe seyircisinin inanılmaz sevdiği bir adam. Geçen senenin kurtarıcı rolünü üstlenmiş adamlarından bir tanesi. Sen bu iki adamı 86. dakikada oyuna sürüyorsun. Ve bu adamlarda bir mutsuzluk belirtisi yoksa, bu adamlara bunu kabul ettirebiliyorsa yani Pereira'nın önünde saygıyla eğilmek lazım. Ama Mesut'un ruh halinden gördüğüm kadarıyla Mesut gayet mutlu. Hatta işte hani o gol sevinci bile biraz şey olur ya, böyle starlarda, yıldızlarda gol attıklarında o tribi gösterirler. Hani o mutsuz oldukları izlenimi falan verirler. Mesut gayet mutluydu yani. Böyle çılgınlar gibi sevindi. Yani sanki hani ilk golünü atmış tutkuyla seviniyordu. Bence Vitor Mesut'la da Pelkas'la da bu işi sanki çözmüş gibi duruyor şu an için.
Ya ben onlar zaten Olympiakos maçında başlayacağız düşüncesindelerdir diye düşünüyorum. Ve orada da ihtiyaç olduğu için girdiler. Çünkü gerçekten topu tutmak gerekiyordu artık. Yine skor 2-1 olmuştu. Yediğimiz golde de Altay'ın hafif bir hatası olduğunu yine söyleyebiliriz. Yani o topu tutmasını beklerdim ben. Nasıl bir şekilde kaçırdı onu. Biraz şaşırdım açıkçası.
Evet.
Orada bir öyle bir durum var. Bir de yakışıklı Maldonado'muzu konuşabiliriz. Miguel Crespo.
Crespo'yu.
Evet o da bir yarım saat oynadı ve bu sefer etkili oynadı. İlk maçına göre.
Evet, daha etkiliydi. Ama işte şey, hem ya biraz girdiği dakika itibariyle de ya maçın başında görsek belki daha farklı olur. Ya ben çok erken buluyorum. Şimdi adama kötü desem haksızlık olur. Çok çok iyi desem abartmış olurum. Ama mesela şöyle düşünelim. Sırıttı mı sence? Bence sırıtmadı.
Güzel toplar kesti ve hemen ileri çıkartabildi o topları. Kestiği topları da.
Evet, yani işte öyle bakınca şimdi o adamın sırtına başka birisinin formasını giydi, bu Crespo olmasa, Sosa olsa mesela hiç yadırgamaz. Ha, iyi oynadı Sosa, bugün iyi oynadı dersin mesela. Ama Crespo olunca aynısını Max Meyer için de yaptılar bayağı bir. Yani görelim, ben olumsuz hiçbir şey görmedim şu an futbolunda.
Evet, zaten ihtiyaç olacağını da düşünüyoruz. Çok sakatlıklar yaşadık. Rakiplerden Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlıkları da görüyoruz. Bir anda bu oyuncular çok kıymete de binebilir sezonun içerisinde. 38 maç artı Avrupa maçları olduğunu düşünürsek. Yani kupa maçlarını çok önemsemiyorum ama Avrupa ve 38 maçı düşününce hepsine ihtiyaç olacaktır diye düşünüyorum.
Ya kesinlikle. Ya bir de o, ya bunlar hani çok kemik bölgede, ki biz de sakatlıklar yaşadık. Hala daha dönmeyen adamlar var, işte Nazım, İrfan Can daha hala dönmediler. Yani bir de bunlar işte Portekiz 2. liginden uygun fiyatlı, bütçeni yormayacak, tutarsa sana para kazandırabilecek, üstüne hani tutarsa ciddi değer de katabilecek adamlar. Ben bu transferleri böyle çok eleştirmem, yerden yere de vurmam açıkçası.
Şimdi bu maç hakkında bir kişi konuşmadık. O da maçın herkes tarafından yıldızı olarak söylenen Kim Min-jae. Yani gerçekten hiç kendisinden beklenmeyecek kadar hızlı bir şekilde kaçan adamı bile yakalıyor ve topu
Evet.
alıyor. Tabii maçın içerisinde bir de penaltı pozisyonu da yaşandı. Yani ben izlediğimde yani pozisyonu gördüğümde verebilir diye düşündüm. Vermedi hakem. VAR'a bile gitmedi. Ama verse ben hayır diyemezdim açıkçası o pozisyon için.
Ya orada şey var, ben yani bana çok penaltı gibi o sırada gelmedi. Verse ben de evet bir döner bakardım yani, hani neymiş acaba diye. Yani bu %100 penaltı değildir diyemem. Ama sonradan baktığım kadarıyla hani yere düşerken kullandığın destek elinden penaltı olmaz yorumu çok ağır basıyor. Büyük ihtimal hakem de zaten öyle değerlendirdi. Yani VAR'ın başındaki de muhtemelen öyle değerlendirdi. Çünkü hani fiziksel bir durum var. Adam yere düşüyor. Topa uzanmaya çalışıyor. Kafa topuna. O sırada destek almak için çünkü yani elini kullanmamak demek yüzüstü yere çökmesi demek adamın. Ondan dolayı el olarak değerlendirilmiyor. Bir ilerleyen maçlarda bir daha aynı pozisyon görürsek görürüz diyorum ama biraz da bizim için belki de şans oldu verilmemesi. Çünkü bize böyle penaltılar verilir.
Geçen sene de çok
Verilebilir.
verilmişti. Yani VAR bu sene sanırım bu kadar önceki iki seneki kadar etkin olmayacak. Öyle gözüküyor şu ana kadar ilk 7 maçtan gördüğümüz. VAR daha özellikle Avrupa Şampiyonası'ndan sonra birazcık daha geri çektiler VAR'ı diye hissediyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda neredeyse VAR hiç yoktu ortalıkta. Yani VAR olmasına rağmen hiç devreye girmiyordu neredeyse. Şu anda sanki federasyon da onu uyguluyor gibi hissediyorum. Hakemin
ya
daha
bir de
çok yorumuna bırakıyor.
Oyunun akıcılığını çok öldürüyordu geçen sene. Yani 7-6 dakika 7 dakika süren VAR tartışmaları vardı geçen sene. Ve hani geçen sene seyirci olmadığı için belki çok şey. Şimdi şöyle düşünüyorum. Kadıköy'de full bir statta oynuyorsun. 6-7 dakika VAR'la ilgili böyle bir şey olduğu zaman o seyirciyi zor tutarsın. Böyle de bir durum var. O yüzden evet bu sene biraz daha VAR geri çekildi ama şu pozisyon üzerinde kesin VAR yorum yapmıştır hakeme diye düşünüyorum. Yani o penaltı değil demiştir. Yoksa öyle bir düşüncesi olsaydı muhakkak hakeme en azından hakemi çağırıp bir bak derlerdi. Demediklerine göre onlar da işte destek aldığı elden dolayı penaltı değil demişlerdir. Yani hem maçın yıldızı kim hem de Atilla. Yani nazardan saklasın Allah. İnşallah sakatlık kaza bela olmaz. Çok çok iyi oynuyorlar ve çok çok iyi oyunlarının dışında şöyle bir şey var. Adamlar çok gösterişsiz oynuyorlar. Yani böyle o kadar rahatlar, o kadar sakinler. İşte o hızlanması falan filan. Yani getirenlere, bulanlara, alanlara hepsine teşekkür ediyorum buradan. Hakikaten Fenerbahçe'nin 2 senedir yaptığı çok çok büyük transfer hamleleri ikisi de. İkisinden de çok büyük paralar da kazanabiliriz. Yani hem bize katkılar olur, Avrupa'da, Türkiye'de inşallah şampiyonluklar, kupalarda büyük katkılar olur. Sonrasında da satış olarak buradan Avrupa'nın büyük kulüplerine gidebilecek nitelikte adamlar ikisi de. Sadece kim için 10 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesi okudum bugün, inşallah doğru değildir diye düşünüyorum. Yani şöyle diyordu haberde, 10 milyon euro serbest kalma maddesi konmuş ama bu performansından sonra yönetim menajeriyle iletişime geçmiş. Hani sözleşmeyi yenileyelim, bu maddeyi değiştirelim diye.
Yani 10 milyon gerçekten çok düşük bu ortama baktığımızda, öyle bir madde koymak pek olumlu bir hareket olmamıştır eğer gerçekten koydularsa. Var mı başka Hatay maçı için söylemek istediğim bir şey?
Ya Hatay maçı için dediğim gibi A'dan Z'ye sonradan gireninden ilk 11'de oynayana kadar kimse sırıtmadı. Herkes hakkıyla oynadı. Sadece daha fazla parlayan işte kim fazladan parladı. Bence Mert Hakan kart görene kadar çok çok iyiydi. Gustavo çok çok iyiydi. Ener Valencia çok çok iyiydi. Muhammed Hakeza o pozisyona göre çok iyi oynadı. Ama kimse sırıtmadı. Gayet iyi bir oyun oynadı. Sonradan oyuna giren Samuel bir sürü pozisyon içinde olduğu pozisyon hazırladı. Yine Fenerbahçe'nin üçlü savunmasının eleştirildiği ama 3 puanı cebine koyarak sonra da Trabzon'un beraberliğiyle puan farkıyla liderliğe oturduğu bir maç oldu.
Evet, orada tabii Samuel'in ufak bir hatası da var. Onu da unutmayalım. Öyle bir geriye pas. Yani onu çok böyle yıllar öncesinden de hatırlarım. Böyle bu tip kanat forvetler geriye o pasları bir türlü doğru düzgün atamıyorlar. Orada bir sıkıntı var. Taca atsa yanlışlıkla daha iyi gibi bir durum var yani. Ama yine de en azından bize puana mal olmadı o hata diyelim ve...
Sonrası maçın sonunda Vitor'dan bir özür dileme gibi bir hareket var. Belki görmüşsündür bir görüntü, bilmiyorum. Hatta Vitor şey yani önemli değil diyor, gidiyor sarılıyor ona. Yani o da hani yaptığı hatanın da farkında ama bize yani 3 puana mal olmadığı için, galip geldiğimiz için bundan umarım ders alır sadece ve bir daha o tip bir hareket yaparken aklına o an gelir diye düşünüyorum. Tıpkı Altay'ın yaptığı saçma hatadan sonra artık onu bir daha tekrarlamayacağını umduğumuz gibi.
Evet, aslında bu maçta yaptı bir tane daha çalım ama yine orada kurtardı yani durumu. Altay'ı evet. Birazcık daha sanki laubali'yi kenara koyması lazım. Yediği golde dahil birazcık onu gösteriyor. Şimdi önümüzdeki iki maça bakarsak şu anda herkes tabii kuponları eline almaya başladı. Olympiakos maçı ve Kasımpaşa maçı, sonrasında milli ara olacak Trabzon maçına kadar 17 Ekim'deki.
Abi şimdi Olympiakos maçına, ya biz Frankfurt maçını eğer o penaltıyı atsaydık, Frankfurt maçını kazansaydık, ben Olympiakos maçına tam bir beraberlik maçı derdim. Hatta böyle 2-2 falan böyle gollü beraberlik maçı derdim yani. Ama biz o maçta berabere kaldığımız ve Olympiakos galip geldiği, şu an 3 puan cebinde olduğu için ben Vitor hocamın bu maça her türlü asılıp bir de orada hani bir eski bir geçmişinde de Olympiakos geçmişinde düşünerek bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Frankfurt maçında galip gelseydik ben bu maça her türlü beraberlik derdim.
Ben
Bilmiyorum
de
sen ne düşünüyorsun?
ben kazanmamız gerekiyor. Yani kazanmalıyız diye düşünüyorum. Eğer bu gruptan lider olarak çıkmayı düşünüyorsak. Yani liderliği bile düşünmesek bile kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü Olympiakos zaten ilk maçını kazandı ve 3 puan cebinde geliyor. İçerideki maçları da zaten bu tip Avrupa Ligi gibi yerlerde kazanman gerekiyor. Yani şu anki takımın istimi üzerinde olmasına bakarsak ve Frankfurt maçındaki performansına bakarsak işte Mesut'un, Pelkas'ın büyük ihtimalle bu maça kendilerini sakladığını ve hazır olacağını düşünürsek ben tabii ki kazanma umudu içerisindeyim bu maçı Perşembe günü.
Ya diyorum yani o sırf evet bu etkenler birleşince bence hoca zaten Avrupa önemsiyor. Yani bu yaptığı rotasyonlar falan da onun göstergesi aslında. Lig ne kadar önemliyse Avrupa'da o kadar önemli hoca için. O yüzden yani bu etkenlerle birlikte ben bu maçı alacağımızı düşünüyorum açıkçası.
Yani Olympiakos'un kadrosuna baktığımızda da tanıdık isimler Valbuena, Geri Rodriguez onları orada göreceğiz. Yine tabii yabancıları da var ama Yunan oyuncuları da çok var. Öyle tamamen yabancılardan oluşan bir takım değil. Burada bir Sisse de görüyorum ama bu bizim tanıdığımız Sisse değil tabii.
Değildi.
Ve farklı yerlerden oyuncuları var. Bizim tanıdıklarımız da büyük ihtimalle bize böyle bir selam çekeceklerdir ama gol atmasınlar. Daha önceden de söylediğim gibi. Sonrasında da Kasımpaşa maçı hafta sonu milli maç öncesi pazar günü.
Ya Olympiakos'la ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Ya Olympiakos kendi liginde çok dominant bir takım olduğu için yani ligi çok gösterge olmuyor. İşte 4 maç oynamışlar. 3 galibiyet, 1 beraberlik. Muhtemelen işte seneyi zaten büyük ihtimalle şampiyon bitirecekler. Liglerinde çok zorlanmadıkları için biraz şeye benziyor yani bu Olympiakos Panathinaikos ikilisi basketbolda da futbolda da hep bir yerde bir seviyede olup Olympiakos üzerinde kendi ligini çok ciddi domine eden bir takım. O yüzden böyle çok çok zorlanmadıkları için bence bizim için avantaj. Çünkü liglerinde hakikaten üstünler. O üstünlüklerinden dolayı da ben bu maçı 3 puanla bitiririz diye düşünüyorum. Kasımpaşa maçına gelirsek Kasımpaşa ya, ligin başı olduğu için çok önemli değil 16. sırada olması. Yani sonra yani bu ligin ikinci yarısı falan olsaydı belki daha tehlikeli olabilirdi Kasımpaşa. Yani Kasımpaşa top oynamaya çalışan bir takım. Sadece ya iki tane garip özellikleri var. Konya maçında da Galatasaray maçında da 2-0 geriye düşüp maçı 2-2'ye getirdiler. Burada dikkat edilmesi gereken husus demek ki Yardımcı'nın şey terimi vardı ya 2-0 çok tehlikeli skor 1-0'dan daha tehlikeli diye. Yani iki kere bunu yapmış takıma karşı dikkat etmek lazım. Eğer maçı bir yerde 2-0'a getirip onları 2-1'e getirirlerse ister istemez içlerinde bu özgüven oluşacaktır. Vardır yani. Hem Galatasaray'a karşı yapmışlar hem Konya'ya karşı yapmışlar. Ki Konya da bu senenin iyi takımlarından. Zaten ligde şu an Hatay'la aynı puanda. 6. sırada aslında 5. sırada sayabiliriz. Ama Kasımpaşa maçının normal şartlarda bizim için zor geçmeyeceğini düşünüyorum. Olympiakos maçının da etkisi olur. Yani Olympiakos maçında zaten alınacak bir 3 puan da ben bu maçı çayımı alır gayet keyifle izlerim rahat rahat Kasımpaşa maçını. Ama Olympiakos maçından beklenmedik bir durum olursa belki onun stresi biraz yansıyabilir ama Kasımpaşa maçında ben zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası.
3 puan da yazdık. Mehmet Ayhan yazdı 3 puan daha Kasımpaşa maçına. Rakiplerin Avrupa maçlarına değinmek ister misin? Galatasaray Marsilya oynuyor ve Beşiktaş Ajax'la oynayacak Amsterdam'da.
Ya şimdi Beşiktaş Ajax'la başlayayım. Ya biraz şey de böyle abartılıyor. Ben öyle abartılan şeylerde işin ters tepkini genelde görüyorum ama Beşiktaş'ın çok fazla sakatı var bir. İkincisi Ajax bu sene çok spektaküler. Yani adamlar maç kazanmıyorlar. Bir de hani böyle yakaladılar mı Allah ne verdiyse atıyorlar. 4-5-6 öyle bir modları var. Yani muhtemelen Ajax kazanır diyeceğim ama kimsenin beklediği gibi böyle ben tarihi fark falan olacağını düşünmüyorum o maçta. Ya çünkü Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, Türkiye'nin üç büyük kulübünden bir tanesi. Oradaki futbolcular da biraz izzet-i nefis meselesi yapmıştır. Bence Sergen de bilenmiştir. Çünkü yani çok bunun muhabbeti yapıldı. İşte maça çıkmasak mı? Yok Ajax şöyle yapar falan. O yüzden bu tip şeylerin ben yani Beşiktaş özelinde pozitif katkısı olacağını düşünüyorum. Ben öyle farklı bir mağlubiyet falan beklemiyorum o maçta Beşiktaş'ın. Ama tabii Ajax şu an Beşiktaş'a göre daha formda. Eksikleri olmayan ve galibiyete daha yakın tarafı. Marsilya Galatasaray maçına da gelirsek yani orada da favorim Marsilya olur.
Evet, zaten Fransa'da maç. Galatasaray'ın da son haftalarda pek iyi gitmiyor. İşte bir zor bela kazandılar son maçlarını ama onun öncesinde 4 hafta üst üste puan kayıpları vardı. Bakalım tabii önemli olan yani bence ülke puanı gerçekten önemli. Çünkü Olur da bu sene şampiyon olursak sonra bir de şey çıkmasın diye ben seneye galiba yine direkt gidiyor birinci ama sonraki seneleri de düşünüyorum. Sonra yine bize patlayacak o Şampiyonlar Ligi'ne gidememe. Ona üzülürüm yani öyle bir şey olursa. Dolayısıyla umarım kaybetmezler yani Beşiktaş'ta Galatasaray'da ülke puanı açısından.
Yani öyle mi? Dediğim gibi yani kağıt üstünde şu an biz mevcut durumlara göre konuşuyoruz. Ama yani bir kere hani Beşiktaş orada şu an tam kadro olsaydı daha farklı şeyler konuşurduk. Yani Beşiktaş kötü bir takım değil. Gayet iyi bir takım. Bence ligin de en iyi top oynayan takımı Beşiktaş'ta sakatlıklar yaşanana kadar. Öyle Ajax'a karşı ezileceklerini falan düşünmezdim. Hatta galip gelebileceklerini söylerdim ama çok ciddi eksiklerle gidiyorlar. Sadece beklendiği kadar Ajax'ın çok rahat maç alınmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'a bakarsak da ya Galatasaray işte çok kaotik bir durum var şu an. Yani yine hoca transferlerden bahsetmeye başladı bile.
Ocak ayını yine
İşte yani.
bekliyoruz galiba Galatasaray için.
Evet Ocak ayını bekliyoruz. Muhabbetleri başlamaya başladı. Falcao gitti. 3 tane gol attı şeyde Vallecano'da.
Türkiye tatili sonrası İspanya'da işbaşı yaptı gibi bir durum var Falcao açısından.
Ya öyle bir durum olabilir. Ya bir de şimdi Falcao'nun bu adamın kariyeri kalitesi tartışılacak değil. Bazen uymuyor işte olmuyor. Yani çok da yapacak bir şey yok. Adam gitti orada takır takır oynuyor. Yani zaten tam 90 dakika oynatmıyorlar. Az süre alıyor ama olsun gitti 3 tane golünü attı. Galatasaray'da yapamadığını orada bir şekilde yaptı yani.
O zaman şimdi önümüzde iki tane Kadıköy'de maç var. Olympiakos ve Kasımpaşa. Ve büyük ihtimalle bir sonraki programımızı o maçlardan sonra yaparız. Avrupa'da ilk galibiyetimizi aldığımız ve ligde liderliğimizi sürdürdüğümüz bir sonraki programımızı inşallah o şekilde açarız diyorum ve
İnşallah. Tüm dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Özellikle Turkcell dergilikteki kadim dinleyicilerimize buradan bir kez daha selam olsun diyelim.
hepinize selamlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.